Ayrım 34. Düğümleri üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an, sayfa 439. 33. bölüm. Amira Cizim Anvar'ın altın çakmağını Abu Hasan meyhanesinin kahverengi formika masasının üzerine koydu. Bir soru olarak koydu çakmağı, başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Madame Lila ise ne Meryem ne de Amira ile konuştu, bana döndü. Her şeyden daha önemlisi, sigara dumanını bana üfledi. Evet. En önemlisi Madame Lila'nızın yaşaması. Bir alçağın canındansa, evet hanımefendi size söylüyorum. Sigara dumanını bir kere daha üfledi yüzüme. Bir roman kahramanının kahraman olmayı hak etmesi gerekir, ne dersiniz? Bu Cizim Anvar gibi sefillerin canından daha önemlidir. Onu öldürmezsem ben kim olurum ki? İhtiyar bir kadın, hakkında yazılmaya değmeyecek biri, öyle değil mi yazar hanım? Ancak onu öldürürsem... Meryem, Madame Lila... diye sözünü kesmek istedi. Madam sigara yine siyah beyaz filmlerdeki kadınlar gibi yarım söndürdü. Ben de onu diyorum. Ben Madam Lila olarak kalmalıyım. Çakmağı masadan almak için titreyen ellerini uzattığında Meryem ondan önce davranıp avuçladı altın laneti. Beni dinleyin dedi. Durdu, kendi sesine ikna olmadığı için tekrar etti. Şimdi herkes beni dinleyecek. Meryem İskenderiye'deki sapını nasıl tutuyorsa Cizim Anvar'ın kahrolası çakmağını öyle tutuyordu. Bir çakmakla bir rejim yıkacak gibiydi. İkindi ve gece boyunca öyle çok içmişti ki hepimizin gözleri kan çanağıydı. Babasının evinden çıkıp çakır keyifliliğin verdiği cesaretle daha çok içmeye karar verip de Abu Hasan'a girdiğimizden beri mekanda yıllardır çalan Ümmü Gülsüm'ün 2 saat süren İnta Omris'i ikinci kez çalmaya başlamıştı. Amira, Meryem ve Madame Lila şarkının giriş taksimi kadar güzel görünüyordu. Favaz dağ evinden ayrılıp Beyrut merkeze inmek için hepimiz arabaya binerken kolumdan tutup sordu. Senin ne işin var bu insanlarla? Nereye gittiğinizi bile bilmiyorsun sanki. Bir rüyanın ortasında tam kendini rüyaya kaptırmışken birinin çıkıp rüya görüyorsun demesi gibi bir şeydi bu. Rüyadaki birine nasıl cevap verilirse öyle cevap verdim ben de gülerek. Beni bekleyen kimse yok ki. Kal diyen olmadığına göre. Gel diyenle gidiyorum ben de. Nereye peki? Tamam, Beralamara ama sonra nereye? Sonrasını düşünmediğimi o zaman fark ettim. Filmler bitince aktörler nereye giderse ben de oraya giderim diye mi düşündüm acaba? Boş sessizliğin favası iyice endişelendirdi. İstanbul'a dönmelisin, evine. Sen geleceğini bildirince İstanbul'u arayıp Nuray'la konuştum. Herkes seni merak ediyor. Güldüm. Ben de, dedim. Kendimi çok merak ediyorum bazen. Favaz, ben herhalde... Madam ve kızlar arabaya binmiş bize bakıyorlardı. Hava kararmıştı, hızlıca bitirdim cümlemi. Hikayenin bittiği yere doğru gidiyorum. Hikaye nerede biterse, anladın mı? O ülke için artık umudum yok. Artık inadım da yok galiba. Favaz arkadaşlarını ölüme, savaşa, bilmeze çok göndermiş biri. Bir dostun böyle durumlarda yapabileceği tek şeyin içtenlikle sarılıp nafile bir şekilde beni ara demek olduğunu. Öyle de yaptı. Arabaya biner binmez Favaz'la ne konuştuğumu sormasınlar diye ben çakır keyif bir abartıyla sordum Meryem'e. Beyrut Arapçan çok iyiymiş azizim, hayrola? O cevap vermeden Amir'e asıl sorulması gereken soruyu sordu. Trablus'taki Filipinli kadınların... Kurduğu komün meselesi nedir Meryem Efendi? Beyrut'a geldiğimizden beri neredeyse tamamen sessizleşen Madame Lila bizimle konuştuğumuzla da pek ilgilenmiyordu artık. Yola çıkmadan yolculuğuna başlamış olmalıydı. Henüz tabancası elinde değildi belki ama Cizim Anvar'a nişan almış, parmağı tetikliydi. Biz tıpkı onun evinde yemek yediğimiz ilk geceki gibi sesleri mırıltı halinde duyulan figüranlardık. Araba dağların arasından Beyrut'a iniyor, kontrol noktalarında kimse bizi durdurmuyordu. Bir rüya gibi teklemeden akıyordu yol. Meryem, Amira ve benim ellerimizi tuttu, yüzünü buruşturarak komiklikler yaptı. Hasılı ciddiyetimizi ciddiye almadı. İkimizin ellerini de kendi dizlerinin üzerine koydu. Kafasından neşeli ve iyimser bir şeyler geçtiği belliydi. Ve o şeyler her neyse bizimle de ilgisi vardı. Meryem'in bu çakır keyif kardeşlik şişeleri iyiden iyiye hain hissettirdi kendimi. Zira elim cebimde siyanür şişesinde. Bir şey çalmış olmak değil, hikaye yazmak için madamın eşyalarını yağmalamış olmak kötü hissettirdi bana. Yazmak için hayat hırsızı olmuşum. İçim sıkıldı. Siyanür şişesi bir tılsım gibi. Ben de durduğu sürece hikayenin sonunu yazma kudreti bana ait. Ama yaşanan hikayenin dışındayım. İçimin sıkıntısı yeterince derinleşince bir tercih yaptım. Şişeyi çıkarıp gösteriyorum ikisine. Madamın ruhu bizden çok uzakta fark etmiyor. Maryam ve Amira bana bakıyor. Nedir bu der gibi. Başımla madamı gösteriyorum. Anlıyorlar. Maryam sinirlenerek camdan dışarı bakıyor. Amira alt dudağını ısırıyor sıkıntıyla. Bir şey söylemiyoruz ama herkes anlıyor ki madam sadece birini öldürmek için değil, aslında kendi canını almak için çıkmış bir yola. Biz de onun cenaze taşıyıcılarıyız aslında. Bir ihtiyar kahramanın tabutunu taşıyacak olsak bile. Nereye? Bir yere gidelim içmeye. Maryam, Amira ve bana derhal bu öneriyi destekleyin der gibi bakıyor. Aklıma geliyor. Şoförün ensesine eğiliyorum. Usta, Abu Hasan'ı biliyor musun? Hamra'dan Karakas'a inerken solda. Şoför iç gıcıklayıcı bir parola duymuş gibi kaytan gülüp vitesi keyifle değiştirince Maryam neşeleniyor. Yaşa! Madam haklı. Beyrut sarı ışıklarıyla bana hikayenin sonunun hiç de yazdığım gibi olmayacağını söyleyerek parlıyor. En azından şimdi içim rahat. Yazmaktan vazgeçip yaşamaya karar vermiş insanların huzuruyla siyanürü cebime koyuyorum. Artık hayatın topu bende değil. Rahatım. Abu Hasan dışarıdan küçük, berbat bir büfe gibi görünüyor. Lacivert beyaz tentesi ve beyaz floresan ışıklarıyla bir mola yerinden daha çekici değil. Ama içeri girince, yıllardır olduğu gibi aynı kaset çalıyor yine. Ümmü Gülsüm'den İnta Omri. Ömrümsün, olağanüstü giriş taksimi. Yukarı çıkıyoruz dar metal merdivenden. Kahverengi formika masalardan en sevdiğim pencerenin yanındaki boş. Garson neşeyle soruyor. Bu konuşma belki onlarca kez aynı şekilde geçmiş aramızda. Halk rakısı mı? Elbette. Konuşmanın tanıdıklığı, teypteki Inta Omri giriş taksimi, masanın iki yanındaki sıralara oturuşumuz. Çok eskiden, diyelim ki 70'li yıllarda, Orha Gencebay çalan, insanların nefesleriyle ısınmış bir dolmuşta, yarı uykulu giden gece yolcularıymışız gibi sokulgan, şefkatli bir duygu yaratıyor. Bu masadaki kimse o dolmuşa binmemiş olmasına rağmen, şimdi söylesem ne demek istediğimi anlarlar. Öyle iyiyiz bir anda. Mezeler sıralanıyor biz sormadan. Çiğ köfte, incece kıyılmış çiğ ciğer, nane yaprakları, zeytinyağı ile desenlenmiş labne, etli humus, fattuş salatası, kızarmış kıbbeler, sarımsaklı dolgun enginar haşlaması, makanek, tabule. Tam soracak derken soruyor garson. Tavuk kanatlarını aktarayım mı? Eskiden olduğu gibi cevap veriyorum bu soruya. Birazdan. O tavuk kanatları daha bir kere bile yenemedi oysa. Maryam başlıyor sözü. Hepimizi Madame Lila'ya kurduğu tezgaha katılmaya çağırır gibi bir eda ile. Evet Madame Lila, şimdi söyleyeyim bakalım nedir plan? Nasıl yapacağız? Madame çok uzakta bir yerde hala. Hülyalı bakıyor Maryam'a. Hafif sarhoş. Maryam bir kez daha. Yani şu adamı, neydi adı, Cezimam var. Nasıl öldüreceğiz? Bir planınız var mı? Madame Maryam'ın sesindeki ince hafifliği ve bu hafifleştirme çabasına Amira ile benim de ortak olduğumuzu hissetmiş olmalı, kaşını kaldırıp soruyor. Neden sordunuz? Beraber mi yapacağız? Ne yani dedi Maryam kollarını iki yana açarak kendinden emin. Tek başınıza yapabilir misiniz? Madame neredeyse aşağılayarak baktı hepimize. Şüpheniz mi var? Peki ya sonra dedim ben. Sonra ne olacak? Amira masaya dayandı ve gözleriyle soruyu tekrar etti. Maryam ise madamın bu tür sorulardan kaçma becerisini bildiği için altını çizdi. Sonra ne olacak Madame Lila? Onun için de bir plan yaptınız mı? Madame Lila üçümüzün üzerinde gözlerini gezdirdi. Üçümüzün arasında bir anlaşma olduğunu sezmiş gibiydi. Bakışları bende durdu. Hemen parçalı yönet sistemine başvurdu. Beyrut Arapçası ile konuştu. Meryem'e bakarak müstehzi. Elbette tatlım. Küçük bir es verip Maryam'a sordu. Söyle bakalım hanımefendi, neden bu kadar iyi Beyrut Arapçası biliyorsun? Ve Amira haklı. Nedir bu Dar el Amar'daki Filipinli kadınlar komünü meselesi? Kızlar da merak ediyor, öyle değil mi? Amira ile bana bakıp Maryam'a karşı yaptığı hamleye destek bekledi. Maryam geri adım atmadı. Siyanür'den haberimiz var madam. Siz neyin peşindesiniz? Madam bir kez daha bana baktı. Tekneden inmeden önce kimin nerede durduğunu gözünün önünden geçiriyor olmalıydı. İçeride bavulu hazırlayan ve dolayısıyla siyanür meselesini başına bela edenin ben olduğumu anladı. Fakat kılı bile kıpırdamadı. Muhtemelen zaten üçümüzün birden bu sorulara girişmesinin nedenini daha konuşmaya başladığımızda anlamıştı. Kaşlarını umursamaz kaldırdı bu sefer. Şöyle bir saçlarını yokladı, düzeltti. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ben her şeyi düşündüm. Cenazenizi de tasarladınız yani dedi Amira kızmıştı. Madam Amira'nın elinin üzerine elini koydu, pıt pıt vurdu, teselli eder gibi konuştu. Dediğim gibi Amiracığım bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Bilhassa sen hiç merak etme. Daha önce de söyledim. Tunus'a döndüğünde Eyüp Bey kuracağın dans okulu için her şeyi hazırlamış olacak. Zaten sanırım senin şu hamam işi de halloldu. Amira sinirle çekti elini adamın elinin altından, ne hamam meselesini sordu ne de dans okulu ile ilgili bir şey söyledi. Ben onu mu diyorum, onu mu diyorum ben Allah aşkına madam, siz olmazsanız. Evet, ben olmazsam. Amira cebinden cizim anvarın kahrolası altın çakmağını çıkardı, çakmaya başladı. Yüzünü madamdan ayırmıyor, madam da ona bakıyor. Böyle bir sessiz bir meydan okuma anı. Amira söyleyecek mi madam olmazsa büsbütün öksüz kalacağını? Yoksa madamın kibrine, bu yalnız başına planlar yapışına, bizden habersiz ölmeye karar verişine çok kızgın da söylemeyecek mi bir şey? Annesi tarafından zaten bir kez ihanete uğramış bir kız çocuğu Amira. Bir kere daha hayat onu dövdüğü sırada orada olmayacak bir anne mi madam onun için? Yoksa bu kez bu annenin onu terk etmesine izin vermeyecek. Otur oturduğun yerde, beni korumak zorundasın mı? Diyecek. Meryem ikisine bakıyor. Artık kendisinin bir şey yapmasına gerek olmadığını biliyor. Amira'nın gözünün döndüğü anlardan biri. Böyle anlarda hepimizden, hepimizin toplamından daha güçlü. Madam bu sessizliğin ağırlaştırılmasına daha fazla katlanmak istemedi. Bu trajedi anını şöyle bir savurdu. Bir sigara çekti Meryem'in paketinden, ağzına götürdü. Amira'ya baktı, şöyle baktı. Sigaramı yak ve bana güven. Bir şey söyleyeceğim eğer sigaramı yakarsan. Hoşuna gidecek bir şey. Amira, Cezim Anvar'ın çakmağını çalışmıyor bu deyip masaya koydu. Başka bir şey söylemesine gerek yoktu. Madam ile Meryem'in çakmağını alıp sigarasını kendi yaktı. Bana döndü ve işte o zaman söyledi. Her şeyden daha önemlisi, dumanını bana üfledi. Evet, en önemlisi Madam Lila'nızın yaşaması. Bir alçağın canındansa... Evet hanımefendi, size söylüyorum. Madam Lila konuşmasını sürdürürken işte o zaman Meryem kesti. Beni dinleyin dedi. Fakat tam o sırada "Aa!" diye bir ses duyuldu yukarı kata çıkan merdivenlerden. Masanın giderek kararan kasaveti kesintiye uğradı. Hepimiz başımızı kaldırıp baktık. Sesin sahibi bana bakıyordu. Bir can simidine yapışır gibi çıktı sesim. "Çağıl!" Koşup geldi genç kadın. Kristal gibi çınlayan sesiyle kucakladı beni. Ağırlığını bir sağa bir sola vererek sallandı bana sarılırken. Bir bebeği sallar gibi sarılan iki kadındık. Aynı anda aynı soruyu sorduk. Ne işin var senin burada? Sonra da kahkaha attık. Masanın gerilip kalmış havası kas katı duruyordu öylece. Yine de herkesle sanki biraz önce herhangi bir şeyden bahsediyormuşuz gibi tanıştırdım Çağıl'ı. Bu da benim kızım. Çağıl gülünce hep pembeleşen yüzüyle, başıyla selam vererek ellerini sıktı herkesin. Gel gel otur dedim ve sıraya sıkıştık Meryem'le. Çağıl biraz içmiş, biraz heyecanlı ama yüzünde bir yara. Ben yarayı sormak üzereyken o nasıl benim kızım olduğunu açıklamaya girişti. İngiltere'den sınır dışı edilmiştim kağıtlarımın eksikliği yüzünden. Hiçbir şeysiz Beyrut'a geldim. Sonra o, bana bakıyor heyecandan nemlenmiş gözleriyle, çıktı karşıma. Hey, kendine gel dedi ve bana gazetecilik öğretti. Şimdi BBC'deyim Londra'da. Herkes başını salladı. Ben hariç hiç kimse biraz önceki çakmak geriliminden tam kurtulmuş değildi. Çağıl yerinde hoplayarak bana döndü. Savaş muhabirli eğitimi aldım. Şimdi Suriye'ye gidiyorum. Sen geliyor musun? Yazacak mısın? Saçını tuttum. Yok dedim. Ben şimdilik başka bir şey yapıyorum. Çağıl ne yaptığımı söyleyeceğimi düşünerek açıklama bekledi. Öyle bekledi ki uydurdum. Belli değil daha. Anlat bakalım küçük hanım. Nedir bu yüzünün hali? Yüzündeki yarıya neredeyse sevinçle götürdü elini. Aa o mu? Önemli bir şey değil. İstanbul'dan geçerken bir eylem izleyeyim dedim. Biber gazı geldi. Çok yakından sıktı alçaklar. İz kaldı. Geçer kalmaz bir şey bir haftaya. Biraz geri madalyasını okşadığı gibi dokundu yarasına. Gurur duyuyordu neredeyse. Sonra masadakilere dönüp bana şanslı kalemini bile verdi dedi. Beyrut'ta ilk haberime giderken her şey yolunda gidecek dedi ve ondan sonra da her şey yolunda gitti. Masadakiler nihayet gülümsemeye başladı. Çağıl'ın söylediklerine değil, sadece bu genç kadının masaya iyimserlik gezegeninden düşen neşe meteoruna benzeyişine güldüler. Peki Suriye'ye girecek misin diye sorunca ben ezberlediği şiirini coşkuyla okuyan ilkokul öğrencileri gibi nefessiz anlattı. Bakalım öyle görünüyor şu insani yardım gruplarından birine takılacağım herhalde. Gazeteci olduğumu söylemeyebilirim. Antakya'dan girmeye çalıştım ama olmadı. Ama burada daha önceden tanıdığım sınır köylerinden bir adam var. Onunla buluşacağım zaten. Yani burada buluşacaktık ama... Çevresine bakındı. Bizden başkası yoktu Abu Hasan'da. Amira, korkmuyor musun dedi Çağla. O, hem de nasıl deyip gülünce elim gayri ihtiyarı Çağla'nın saçına gitti yine abla gibi. O devam etti. Ama çok heyecanlı. Masa bir kere daha güldü. İşte benim kızım dedim içimin içinden gururlu. Sonra masadakilere dönüp ekledim. Küçük hanım sadece bir savaş muhabiri değil, aynı zamanda iyi bir flamenkocudur. Masada ooo sesleri yükselirken çağıl bir ton daha pembeleşti. Gülüyordu. Telefonu çaldı. Yüzü utangaç küçük kız çocuğundan en bitirim savaş muhabirine aniden değişti ve akıcı bir Arapça ile konuşmaya başladı. Neredesin? Buradayım ben. Neresi? Barbarın yanında mı orası? Tamam, geliyorum. Tamam, kapat. Bana dönüp aptal adam burası Şiilerin yeri diye gelmek istemiyormuş. Peki o zaman. Benim gitmem gerek. Sen ne kadar kalacaksın? Masadakilere döndüm, madama baktım. Herkes dilini yutmuş gibi sustu. Ben de belli olmaz dedim. Dönünce Hotel Cavalier'e bakalım. Buradaysam oradayımdır. Tamam dedi Çağıl ve herkes yine saygıyla, kızararak, selamlayarak koşup gitti. Derin bir nefes almışım gibi çöktüm yerime. Yüzümdeki gülümsemenin genişliğini yanağımdaki gerilmeden hissediyor ve ağzımı küçültemiyordum. Meryem elini sırtıma koydu. Benim kızım ha? Ya işte dedim mahcup. Çok şeker dedi Amira. Madam Lila hariç herkes birer kere iç geçirdi. Sessizlik bize nerede kaldığımızı hatırlattı. Ama bu kez gevşemiş seslerle devam edildi konuşmaya. Çağıl iyi bir şeyler olacağına dair küçük bir müjde tadı bırakmıştı masada. Bende de bir yerlerde bir hayatım olduğuna dair bir imbat, hayat hırsızından biraz daha fazlası olduğuma dair bir fikir kırıntısı. Yedikten saatler sonra dişlerinin arasından ortaya çıkıp neşeyle çıtırdayan incir çekirdekleri gibi tatlı bir his. Bizden daha genç bir kadının neşesi toparladı hepimizi sanki. Hiç telaffuz etmediğimiz bir sorumluluk duygusuyla çekmezden verdik ruhumuza. Herkes biraz daha güçlü, hepimiz biraz daha yetişkin, olgun. Meryem herkesin bardağını arak doldurdu ağır ağır. Büyük bir pazarlığa hazırlanır gibiydi. Şimdi size söyleyeceklerim var. Madam Lila ilgisizce pencereden dışarı bakmaya başlayınca Meryem yumuşak bir sesle uyardı onu. Madam ciddiyim, lütfen dinleyin. Madam Lila yüzünü isteksiz bize çevirdi. Beyrut Arapçası niye bu kadar iyi konuştuğumu merak ediyordunuz. Amira'ya dönerek devam etti. Ve şu Filipinli kadınların Trablus'ta kurduğu komünü. Arak'tan büyük bir yudum aldı. İlanı aşk etmek için cesaret toplayan yeni yetme erkeklere benziyordu. Ya da reddedilmekten korkan bıçkın kız çocuklarına. Benim bir dadım vardı, Nunu. Yani ben öyle derdim. Gerçek adı Nadine. Filipinliydi. Gençliğinde Beyrut'ta çalıştıktan sonra Mısır'a gelmişti çalışmaya. İyi olmak kaderiydi. Öyle bir kadındı. Yumuşacık. Var ile yok arası. Varlığı ancak yokluğuyla fark edilen o kadınlar vardır ya. Neyse. Bildiği tek Arapça Beyrut Arapçasıydı. Ondan öğrendim yani. Mısır'ı hiç sevemedi. Hep Lübnan'a dönmek istedi. Nihayet ben büyüyünce buraya geldi. Komün diyemeyiz tabii ama birkaç Filipinli kadınla Trablus'ta bir ev tuttular. Bir kreş işletmeye başladılar. Doğum yaklaşınca, insan o yumuşaklığı özlüyormuş doğum yaklaşınca. Aklı fikri değil, o koşulsuz yumuşaklığı. Madam, ben çocuğu ona bıraktım. Çocuk orada. Madam Lila, arak bardağını kavradı, yüzüğünü tık tık tıklattı bardakta. Bize hala kızgındı. Sırlarını yağmalamıştık ve asla teslim olmayacak bir kadının bütün gizli silahlarını elinden almıştık. Nihayet çıktı sesi, buz gibiydi. Yani... Yani dedi Meryem, ben çocuğu oradan alacağım madem. Çıkarıp bir keyif sigarası yaktım anında. Amira ellerini bacaklarına vurdu. Vallahi mi? İkimizin de gözleri doldu. Meryem dudaklarını içine kıvırdı gülmemek için. Yüzünde dev eğlence trenlerine binen insanların endişeli neşesi vardı. Ama madamın yüzünde mimik kıpırdamadı. Hala bardağa aynı ritimle vuruyordu yüzü. Aynı dondurucu sesle bir daha sordu. Yani? E'si bunu sessiz yapamam madam. Efendim? Dedi madam, yumuşayacağı yoktu ama Meryem bir karar alıp ferahlayan, hedefine kilitlendiği için küçük engelleri önemsemeyen her insan gibi sabırlıydı. Derinden gülümseyerek söyledi. Yapmayın ne olur, siz olmazsanız onun bir anneannesi olmaz ki. Madam Lila çok tatsız bir kahkaha attı. Ah hiç güleceğim yoktu, anneanne mi, ben mi? Madam Lila hepimizin yüzüne tek tek baktı. Birimizin bu kahkahaya katılması için bekliyor, hatta yalvarıyor gibiydi. Bir erkeğe, hayata, aşka, yoksulluğa, tehlikeye teslim olmamıştı. Hiç herhangi biri olmamıştı. Şimdi mi yani? Bizim için mi? Siyanür şişesini çıkardım, masanın üzerine koydum. Çakmağın yanına. Humus ile labne tabaklarının arasına iliştirdim. Sadece bizim görebileceğimiz bir noktaya. Amira ellerini masaya koydu. Madam dedi. Sustuğunda cümlenin gerisini getirmektense madamın kolunu şefkatle tutmak ister gibiydi. Tutmadı ve devam etti. Ölümden başka yapacak şeylerimiz var sizinle birlikte. Madem hala gülmeye ve bizi de bu kahkahaya katmaya çalışıyordu. Ama giderek çürüdü büzüştü sesi. Elini uzatıp utanç verici sırlarını kapatmaya çalışır gibi siyanürü aldı masadan. Sonra geri bıraktı, bize bakmıyordu artık. Benim de bir şey söylemem gerekiyor gibiydi. Evet, ölümden daha iyi şeyler. Kızlar yetiştirmek gibi, tıpkı sizin söylediğiniz gibi. Ve Meryem noktayı koydu. Kısacası biz sizinle adam öldürmeye gelmiyoruz madam. Başından beri saçmaydı ama şimdi daha iyi bir planımız olduğuna göre söylemenin zamanı geldi. Siz Cezim Anvar'ı öldüremezsiniz, öldürmemelisiniz. Madam Lila kaşlarını kaldırıp, ya demek öyle der gibi bir hareket yaptı. Hepimiz Meryem'i onaylayarak mahcup başlarımızı eğince de eline arak bardağını alıp çevirmeye başladı. Gözleri hafif kayarak konuştu bizimle. Demek siz ciddisiniz hanımlar. Madem öyle, yarı dolu arak bardağını kafasına dikti. Boş bardağı masaya sertçe koyduğunda tıpkı sevdiği gibi sahne yine sadece onundu. Zaten bu yüzden sadece sustu. Uzun bir nefes aldı, uzun bir nefes verdi ve arkasına yaslanıp bize baktı. Başını uzun uzun salladı. Hayır, konuşmadı. Öyle bir sustu ki biz de hiçbir şey söyleyemedik. Kabul ettiğinden ve etmediğinden emindik. Ertesi gün her şeyin Meryem'in istediği gibi ilerleyeceğinden emindik ve kesinlikle öyle olmayacağını biliyorduk. Ben siyanürü aldım, cebime koydum. Meryem çakmağı usulca masaya koydu. Artık yapabileceğimiz bir şey yoktu. 34. ayrımın sonu sayfa 451.